Bu haftanın vaazı, Mesih'in şahidi, insanların hizmetçisi. 2. Korintliler, bölüm 4, ayet 1'den 5'e kadar.
Evet, şimdi vakit geldi, Allah'ın sözüne bakalım. Biliyorsunuz birkaç haftadan beri 2. Korintliler mektubuna bakıyoruz. Bugün de oradan devam edeceğiz. İsa Mesih göke çekilirken öğrencilerine buyruk bıraktı. Dedi ki Apostolların İşleri 1:8, siz benim şahitlerim olacaksınız. Şahitlerim olacaksınız. Bugün araştıracağız bu nasıl olacak, nasıl yapıldı, nasıl İsa Mesih'in şahitleri olacağız. Düşün bakalım bu söz şahit, tanık ne demek? Düşün bakalım, mahkemede bir şahitsin, seni çağırmışlar, pizofka geldi, falanca datada gidiyorsun mahkemeye, dava yerine orada şahit olasın. Sen görmüşsün bir kazayı ve şimdi sana soruyorlar, anlat bakalım, nasıl oldu, nasıl geçti? O zaman senin hakkın var, gördüklerini anlattırasın. Ne azını anlattırasın, ne fazlasını, tam olarak ne görmüşsün. Kendi fikirlerini de ekleyemezsin. Bence böyle oldu, bence şöyle oldu, olamaz değil mi? Ondan da bir rezultat çıkaramazsın. Hani gördüğüm şeylerin demek ki o hakkın yok böyle konuşasın değil mi? Senin hakkın yok desin, kim haklı kim haksız bildiremezsin. O hakimin işidir. Senin işin sadece gördüklerini, duyduklarını tekrarlamak. Bir şahidin işi budur. Ve şimdi bugün Pavlos'un sözlerine bakıyoruz. O da anlattıracak kendi çalışma metodunu. Anlattırıyor ki bu İsa Mesih'in buyruğunu nasıl yerine getiriyor. Çünkü onu eleştirenler oldu, ona mana bulanlar oldu ve şimdi Pavlus anlattırıyor ben nasıl çalışıyorum. Onu okuyoruz 2. Korintliler mektubundan 4. bölüm ayet 1'den 5'e kadar. Ve şöyle diyor, madem Allah'ın merhameti ile böyle bir hizmet aldık, artık yorukup vazgeçmiyoruz. Saklı olan ayıp şeyleri sırt çevirdik. Ne kurnazlıktan yaşıyoruz, ne de Allah'ın sözünü değiştiriyoruz. Ama Allah'ın önünde hakikati ortaya koyuyoruz ve bununla kendimizi bütün insanların duygusuna tanıştırıyoruz. Biz kendi kendimizi ilan etmiyoruz ama Mesih İsa'yı Rab olarak ilan ediyoruz. Kendimizi de sizin hizmetçileriniz olarak ilan ediyoruz. Pavlus'a mana buldular, sen çok kurnazsın dediler. Sen insanları topluyorsun, kendini yükselttiresen. Sen çok kurnazsın. Grekleri, Yahudi olmayanları topluyorsun. Bir takım Mesih lafları yapıyorsun. Ondan sonra sanki onları Yahudileştiriyorsun. Ve böylelikle birçok kişi Pavlus'a mana buldular. Ve bu ayetlerde Pavlus kendi vicdanını ve kendi çalışma metodunu ortaya koyuyor. Önce anlattırıyor, nasıl çalışmıyor, yanlış metotları anlattırıyor ve sonra okuduğumuz parçasının ikinci yarısında anlattırıyor, nasıl lazım çalışırsın, nasıl lazım biz İsa Mesih için şahit olalım. Dedi, ve bu bizim için de çok önemli. Acaba bugün evangelist kiliselerde bu yapılıyor mu? Acaba biz de bunu yapıyor muyuz? Hani çok güzel dua ediyoruz, Rab bizim toplantımızı doldur. Ama aynı Rab ona dua ediyoruz. Aynı zaman o bize buyruk verdi. Siz gidin şahitlerim olacaksınız. Şahitlerim olun. Konuşun. Ne gördünüz, ne anladınız paylaşın. Sanıyorum bu da bize de bir iş düşüyor. Rab bize de gösteriyor bir yol. Nasıl lazım bu işi yerine getirelim. Nasıl bu buyruğu yerine getirelim. Evet, ilk önce Pavlus anlattırıyor. Nasıl olmaz? Nasıl bir İsa Mesih'in şahidi nasıl lazım olmasın? Diyor ki, birincisi, saklı ve ayıp şeyleri bıraktık. Değil mi? Saklı ve ayıp şeyleri bıraktık. Bu tabii ki genel olarak doğrudur. Bütün imanlı hayatımızda artık saklı yaşamıyoruz değil mi? Yoksa senin saklı işlerin var mı? Bilmiyorum. Ama eğer varsa o zaman bir şahit olamazsın. Çünkü İsa Mesih dedi ki, saklı olup da meydana çıkmayan hiçbir şey yok. Ya da ayıp şeyler, ayıp şeyleri yapıyor musun? Hayır diyor Pavlus. Opsto olarak her bir imanlı zaten saklı ve ayıp şeyleri bıraktı. Bunu konuşmak gerek yok. Ama İsa Mesih'i anlattırırken bile bazı kişiler saklı metotlar kullanıyor. Ayıp metotlar kullanıyor. Ve şimdi bunlara bir göz atmak istiyoruz. Birincisi, bunun altında saklı ve ayıp şeyler ne olabilir? Bir kişi nasıl İsa Mesih'i anlattırabilir saklı ve ayıp metotlarla? Birincisi, bazı kişiler diyor, yanlış bir motivasyonla İsa'yı bildiriyorlar. Kıskançlık ve gurur düşüncesi. Bunu okuyoruz Filipiler mektubunda 1:15-17'ye kadar. Ve Pavlus buna mahpustadır. Tabii var bir takım kişiler İsa'yı anlattırıyorlar kıskançlık ve çekişme olsun diye. Nasıl? Kişiler İsa'yı bildiriyor kıskançlık ve çekişme olsun diye. Evet diyor. Ama var gene kişiler iyi niyetle anlattırıyorlar. Onlar onu sevgiden için yapıyorlar. Biliyorlar ki bana vazife verildi, iyi haberi koruyayım diye. Ama öbürler Mesih'i anlattırıyor değil temiz bir yürekle ama kendilerini yükseltirsinler diye sanıyorlar ki mahpusluğum da bana zarar verecektir. Düşünebiliyor musunuz? Pavlus mahpusta. Ondan sonra çıkıyor başka büyük evangelizatörler. Onu böyle sözü güçlü olan kişiyle konuşma yeteneği var. Etrafına insan toplayabilir. Ve çalışıyorlar. Gerçekten Rab'in sözünü yayıyorlar. Ama Pavlus diyor ki onlar bunu yapıyorlar değil temiz bir yürekle kendilerini yükseltirsinler diye. Hatta bana zarar verecek sanki. Nasıl zarar verecek? Pavlus mahpusta. Evet, bu da İsa Mesih konuşuyor senin motivasyon için. Sen iyi haberi tanıttırırken bunu ne yapıyorsun? Gerçekten İsa'yı mı tanıttırıyorsun? Yoksa istiyorsun insanlar sana baksınlar, sana dikkat çevirsinler. Biz istiyor muyuz kişiler kurtulsun cehennemden? Ateşten, kötülükten, çamurdan çıksınlar. Yoksa istiyoruz sadece bizim toplantımız büyüsün. Kalabalık bir organizasyon olalım. Hayır, camiye 50 kişi gidiyor, bize 150 kişi gidiyor. Öyle mi? Bu mu motivasyon? Bir pastorun duası gibi. Ya Rab, ver de te oradaki Baptist kilisesinden daha büyük olalım. Bu mu? Yani ne zaman biz İsa Mesih'in işini unutuyoruz? Ve onu kullanıyoruz kendi gururumuz için ve kendi şanımız için ya da kalabalık olalım diye. O zaman biz zaten müjdeye anlatmıyoruz. Var bazı vaizler, pastorlar sadece alkışlar için uğraşıyorlar. Onlara alkışlansın diye. Ve İsa Mesih için ona bir sözü var. Sen gerçekten İsa'yı paylaşıyor musun yani kişiyle kurtulsun diye? Yoksa seni alkışlasınlar mı diye? İsa Mesih'in bir lafı var sana. Yuhanna 5:44 şöyle diyor ki, siz birbirinizden şanlılık kabul ediyorsunuz ve tek olan Allah'tan gelen şanlılığı aramıyorsunuz. Madem öyle, siz nasıl iman edebilirsiniz? Bir kişi böyle şanlılık aradı mı? İstedi mi yani kişi ona alkışlasınlar? O zaman Rab diyor ki, nasıl iman edeceksin? Ne kadar büyük bir laf. Değilsen büyük ya da küçük bir imanlı olursun, izopçlu imanlı nasıl olacaksın? Sen insanların şerefini arıyorsun. Bugün bunu görüyoruz çok defa. Pastolar konuşmuyorlar insanların yüreğini. Çoğu pastolar konuşmuyorlar tekst nasıl anlattırıyor. Çoğu pastoların, hani büyük pastoların konuşuyorum bu da, böyle makamlı bir okunuş stili var. Değil mi? Yok mu duydunuz bunu? Makamlı sözler anlattırıyorlar. Makamlı bir ses tonuyla konuşuyorlar. İnsan böyle şey duyunca belki coşuyor içeriden. Bu insanı coşturabilir ama bu şeyler senin ruhuna bes vermiyor. Çok kişi böyle vaaz ediyor kendine dikkat çekmek için. Hatta bazıları diyor ki Pavlus'a zarar vereceklerini sandılar. Sanki Mesih'i bildirmek bir yarışıymış. Gerçek Rab'in işçisinde Yahya'sının düşüncesini olacak. Kim gerçekten Rab için çalışırsa onda Yahya'nın kafası olacak. Yahya ne dedi ki? Gelin kimin ise güvey odur. Ama güveyin arkadaşı da onunla birlikte seviniyor. Ne oldu? Ona geldiler ve dediler ki İsa'ya gelen kişiler daha kalabalık seninle. İsa'nın kilisesi seninkinden daha büyük olmaya başladı. Senden kaçıyorlar ona gidiyorlar. Ve Yahya dedi ki gelin kimin ise güvey odur. Ama güveyin arkadaşı yani ben. O da onunla birlikte seviniyor. Evet, Kıskançlık ve gurur iyi bir motivasyon değil. Bu yanlıştır. İkinci bir saklı ve ayıp bir şey. Bunu arıyoruz şimdi. İsa Mesih'i bildirmek de saklı ayıp bir şey ne olabilir? İkinci bir şey kazanç düşüncesiyle. 2. Korintiler 2.17'de Pavlus buna karşı çıktı. Dedi ki birçok kişinin yaptığı gibi yapmıyoruz. Onlar Allah'ın sözünü ticaret yapmak için kullanıyorlar. Ticaret yapmak için. Biz gene Mesih'te Allah'ın gönderdiği kişiler gibi ve Allah'ın önünde dürüstlükle konuşuyoruz. Ne? İsa Mesih'i bildiriyorlar ticaret amacıyla. Para kazanmak için bu olabilir mi? Evet. Bugünlerde bu çoğaldı. Kenarı yok. Hani birçok kişilerin örneklerini verebiliriz. Ama bu da Bulgaristan'da var. Bir kişi o kadar tutuluyor. O kadar Allah gibi gösteriliyor. Onun adı Benihin. Yani adam böyle beyaz bir kostümle büyük bir şovla ortaya çıkıyor. Sözde kişileri şifalıyor. Ama aslında hiçbir şey olmuyor. Biliyor musunuz o nasıl yaşıyor? Adamın bir evi var. 3 milyon dolarlık bir evi var. Yani içeride 20-30 tane oda. Kaliforniya'nın en zengin kasabasında 3 milyonluk bir evi var. Ne zaman canı sıkılıyor, gidiyor alışveriş yapmaya, shopping yapmaya. Gidiyor Hollywood'a, yani Los Angeles'in en pahalı kvartalı, nerede bütün oyuncular, film oyuncuları yaşıyor. Ve orada bir butiki gidiyor, yeni bir takım elbise, yeni bir kostüm alıyor kendini. 9-10 bin dolarlık bir yeni kostüm alıyor kendini. Tamam mı? Adamın kendi jet uçağı var. Hani yetmiyor bir yere giderken normal bilet alsın uçağı. Hayır, kendi uçağı var adam. Ve öyle geziyor. Ve böylelikle senede sadece bu uçağı yani ayakta tutmak için 2-3 milyon gidiyor her sene sadece uçağına. Evet, Avrupa'nın en pahalı otellerinde kalıyor. Yani nerede en büyük devlet adamları ve krallar yaşıyor. Milano, İtalya'da gitmiş. Bir gecede 14 bin dolarlık bir otelde kalmış. Bir gece. 14 bin dolar. Düşünebiliyor musunuz ne demek? Yani o kadar büyük bir oda. Odanın içinde havuz vardı, basen vardı. Değil otelde, odanın içinde. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir yerde yaşıyor. Her taraf altın. London'da bir akşam yemeği vermiş. Yani gitmiş restoranta arkadaşlarıyla. Ve sadece oradaki garsona, kelnere 1200 dolar bahşiş bırakmış. Değil yemeğin masrafı. Bu yemeğin masrafı onlarca bin dolar. Sadece 1200 dolar bahşiş bırak. Onun organizasyonu senede 200 milyon dolar kazanıyor. Büyük firmalar bu kadar kazanmıyor. Ne kadar adam imanlıların bahşişlerinden, desatıklarından alıyor. Ve bütün bunlar vergisiz, danıksız, tanıştasızca karışmıyor. Ve adam onu istediği gibi kullanıyor. Ve gene de kişiler buna aldanıp diyor ki ey büyük Allah adamı çok güzel konuşuyor. Çok güzel ilahi çalıyor. Yok efendim Allah onun elinden mucizeler yaparmış. Açık açık diyor Pavlus. Böyleler İsa Mesih'i kullanıyorlar bir ticaret için. Ve bunun gibi çok kişi var. Çok. Biz onları televizyoda, radyoda, internette görüyoruz. Ama bunların amacı paradır. Ve bizi öyle manipüle yapıyorlar, insan seve seve onlara para verip Allah'a hizmet ettiğini sanıyor. Avustralya'da büyük bir kilise var, onun adı Hillsong. Hillsong ve onlar kocaman bir kilise kurdular. Senede 100 milyon dolar kazanıyorlar. Sadece o kilise. Ve onların böyle meşhur faaliyetleri var. Rab için ilahiler çağırıyorlar, yazıyorlar. Ve bizim de birçok ilahilerimiz oradan geliyor. Sen bunları kullanmak istersen, her ilahi için telif hakkı, yani Aftoski Prava'ya ödemek lazım. Düşünebiliyor musunuz? Sen Allah'ı övmek için ilahi yazıyorsun ama bunu salmıyorsun. Başka hani kişiler bunu seve seve tekrarlasın, kullansınlar. Hayır. Başka yerli kullanıldığı zaman sen onlardan para kazanıyorsun. Ticaret. Ayıp iş. Bunlar Mesih için birer utançtır. Hiçbir Müslüman internet sayfasında görmedim para istesinler. Ama her bir imanlı sayfasında görüyorum, para verin, para verin, para verin. Tabii ki para lazımdır ve ayıp değildir, yani günah değildir para istemek. Ama eğer bunun için ruhsal işleri yaparsan, bunun için Mesih'i bildirirsen ayıp bir şey. Evet, Pavlus'un hayatı başka. Apostolların işleri 20-33'te o geliyor Efes kasabasına yakın bir yere ve Efes topluluğun güdücülerini çağırıyor kendine. Çünkü onlarla vedalaşmak istiyor. Diyor ki bir daha görüşemeyeceğiz. Ve o da sanki onlarla bir hesaplaşma yapıyor. ve diyor ki hiçbir vakit hiç kimsenin gümüşünde, altınında ya da rubasında gözüm kalmadı. Diyor ki hiçbir zaman para için uğraşmadım. Siz kendiniz biliyorsunuz, kendi ellerimle işledim. Hem kendi ihtiyaçlarımı hem de benimle birlikte olanların ihtiyaçlarını karşılayın diye. Nasıl dedi Paulus? Ayıp ve saklı şeyleri bıraktık. Başka, ikinci mesele diyor ki, kurnazlıkla çalışmıyoruz. Tam bu temada Paulus'a suçlama yaptılar. Sen çok kurnazsın. Hayır diyor Paulus. Biz kurnazlıkla çalışmıyoruz kesinlikle. Ve sonra diyecek nasıl yapacak? Ama kurnazlık bizim aramızda yok. Mahallede kurnazlık çok büyük bir senos değil mi? Çok büyük bir değer. Kurnaz bir kişi çok tutuluyor. Ve kızanlarımıza öğrettiriyoruz. Kurnaz olacaksın. Öyle değil mi? Evet. Ama İsa Mesih imanlısı kurnaz değildi. Ve İsa Mesih dedi ki saf olacaksınız güvenciler gibi. Sen yılanlar gibi akıllı olabilirsin. Ama tilki olmayacaksın. Var bir fark akıllı olmak ve kurnaz olmak arasında. Evet. Acaba bugünlerde biz kurnazlık kullanıyor muyuz? Ve açıkça söylemek lazım. Orada bir sürü kurnazlıklar yapılıyor. Birinci metot, hele geldi anlaşacağız. Hele geldi anlaşacağız. Ne demek? Dükkana adım atmak satışın yarısıdır. Klienti lazım çekesin dükkanın içinde. Hani bir kere adım attı mı zaten satışın yarısı hazır olmuş sayılıyor. Ben kendim kaç defa aldandım. Süpermarkette çok ucuz bir mal satıyorlar. Diyelim büyük bir tabela var. Yoğurt 25 santim değil mi? Sen var gördün bunları değil mi? Büyük magazinlerde öyle var. Ve bir kere sen ayak attın mı? Aa, bakıyorsun sağa sola onu da görüyorsun. Aa, o da ucuz. Bunu da görüyorsun. Aa, o da ucuz. Bu da güzel. Derken kasaya geldiğin zaman fım, kasa çağırıyor. Bir bakıyorsun hiç anlamadan 50 leva harcamışsın. Sen gitmişsin 25 santimlik yoğurt için ama 50 leva çıktı senin cebinde. Ne oluyor? Hele gel de anlaşacağız. Değil mi? Dükkan nasıl bunu yaptı? Atraksiyonları, çekici şeyleri dışarı koyuyor. Ondan sonra müşteri içeri daldı mı başka başka şeyleri görüyor. İstemediği temalara giriyor. Maalesef birçok imanlılar da öyle yapıyor. Atraksiyonları, çekici şeyleri, müjdenin yani çekici taraflarını dışarı koyuyoruz. Ve böylelikle sanki klientleri toplumumuza çağırmaya çalışıyoruz. Gel şifa bulacağım. Burada mutluluk var. Burada güzel anlaşmak var. Burada sevgi var. Böyle kişileri sanki hani 25 santim yoğurt gibi böyle çağırıyoruz. Sonra bu kişi içeri dalıyor bizim hani kilise denilen süpermarketimize. Senelerce geziyor sanki imanlı olarak. Ve kendisine iyi gelen şeyleri topluyor. Onu, bunu yapıyor. Sanki onun ruhsal alışveriş sepeti, ruhsal mallarla doluyor. Ama bir gün kasaya gelince bu adamın çok fena bir uyanışı olacak. Ne demek istiyorum? Ve İsa ile karşılaşınca bu kişiye, hani biz onu çağırdık, biz onu kandırdık, içeri gelsin. Bu kişi diyecek, tamam sen o kadar sevgi aldın, o kadar teselli buldun toplulukta. Ama sen ne kadar teselli verdin, sen ne kadar sevgi gösterdin. Sen zorda iken kardeşlerin hep koşardılar, sana hizmet etsinler. Ama başkaları zorda iken sen koştun mu? Evet, birinci metot böyle. Hele gel de anlaşacağız. Kurnazlık. Aslında kurnazlıktır. Onun suçlusu biziz. Adam bu duruma geldi mi, biz onun suçlusuyuz. Açan biz, yani İsa'nın haberini kurnazlıkla anlatırdık. İkinci metot nasıl? Bugünlerde evangelist kiliselerde kurnazlıkla İsa'yı bildiriyorlar. İkinci metot nasıl? Sen oraya bakma, buraya imzanı at, popisini at. Sen oraya bakma, buraya imzanı at. Bunu en çok görüyoruz telefon firmalarında değil mi? Herkes çekti bunu. Reklamada yazıyor, gelin yürüyün, bütün firmalardan en düşük taksalar bizde. Ayda sadece 5 lira. Dükkana giriyorsun, dır dır dır dır dır, adam senin kafanı dolduruyor. Dır dır dır, satıcı 5 dakikada senin kafanı dolduruyor. Sonra kağıtları hemen hazırlayıp, buraya imza attın diyorlar. Kontrat, dogovor 5 sayfa ama sadece küçücük bir tarafını gösteriyorlar sana. Ama bu, bu da bir potmuş var, bir imza var. Aşağıda küçük harflerle başka bir şey yazıyor ama onu okumak için mikroskop lazım. Onun için okumuyorsun orası, o kadar küçük yazılmış. O da gene yazıyor, bu tarifi sadece ilk ay için geçerli. Ondan sonra 3 katına binecek. 6 ay geçiyor, faktura geliyor, adam panike düşüyor. Ne? Ben bambaşka bir şey imzaladım. Hayır, sen bunu imzaladın. Birçok imamlılar aynı metot kullanıyorlar İsa Mesih'i yaymak için. Sen oraya bakma, buraya imzala at. Nasıl yapıyorlar? 4 tane ruhsal hakikat var. Çok güzel şeyleri anlattırıyor. Senin hayatın için Allah'ın bir planı var. İşte günahlı olarak Allah'tan ayrılsın İsa Mesih. Hani öldü senin için ve yeni yaşam var. Kısaca 4 tane ruhsal hakikat anlatıyorlar. 5 dakikada. Ve böylelikle kişiyi 4 kolay adımlarla 15 dakikada imana getiriyorlar. Sonra ha kabul ettin mi? Güzel. Şimdi dua edeceğiz. Ben söyleyeceğim. Sen tekrarla. Adam tekrarlıyor. Dıgı dıgı dıgı dıgı. Ondan sonra tamam şimdi imanlı oldun. Vakit geçiyor. Adam toplantılara katılıyor. Bu sefer bizim ses tonumuz başka. 6 ay geçti. Ses tonumuz başka. Madem imanlısın artık lazım falan falan şeyler yapasın. Nerede güzel bu? 4 ruhsal kural. Nerede bu güzel sözler? Hayır. Dokuvar imzaladın artık. Ve kişiyi kanunla aydamaya çalışıyoruz. Değil İsa'nın iyi haberi. Suç bize. Biz adama kurnazlıkla İsa'yı sattık sanki. Evet. Aynı biçimde İsa'yı satmak için bir koz kullanıyoruz. İman etmek çok kolay. Ama sonra kişiye sanki kanun altında sokmak istiyoruz. Ve Pavlo şimdi üçüncü bir şey söylüyor. Diyor ki Allah'ın sözünü değiştirmiyoruz. Allah'ın sözünü değiştirmiyoruz. Yani İsa Mesih'i anlatırken Allah'ın sözünü orijinal anlattırıyoruz. Allah'ın sözünü değiştirmiyoruz. Tabii Müslümanlardan biz bunu hep işitiyoruz. Bıktık artık değil mi? Siz İncil'i değiştirdiniz. İncil'i değiştirdiler. İncil artık geçerli değil. Tabii ki öyle bir şey saçmalıktır. Nasıl? İsa Mesih'in vaktinden 150 sene içinde Anglia'dan India'ya kadar İncil yayılmıştı. Ve nasıl onları bir araya getiriyorsun ve tekstini değiştiriyorsun? Hayır, İncil'in tekstini değiştirmek mümkün değil. Bu saçmalık. Ama Allah'ın sözünü değiştirmek nasıl oluyor? Okuyoruz eski antlaşmada 1. Krallar 22. bölümden ayet 7'den 23'e kadar. Orada değil mi, iki tane devlet oldu. İkiye bölündü. İsrail ve Yahuda. İsrail kralı Ahav, Yahuda kralı Yehoşafat. Birlikte savaş için hazırlık yapıyorlar. Acaba savaş olsun mu olmasın diye anlaşıyorlar. Ve şöyle okuyoruz. Ama Yehoşafat, yani Yahuda kralı, sordu. Burada danışabileceğimiz Rabbin başka peygamberi yok. İyi bir şey. İstiyor Allah'ın peygamberini danışsın. İsrail kralı Ahav cevap verdi. Mikaya adında biri daha var. Onun aracılığıyla Rab'be danışabiliriz. Ama ben ondan nefret ederim. Çünkü benimle ilgili hiç iyi peygamberlik etmez. Yalnız kötü şeyler söylüyor. Bak adam istemiyor hakikati, istiyor güzel sözler. Değil mi? İsrail kralı Ahav, ide Yahuda kralı Yehoşafat, kral giysileriyle Samiri kasabanın kapısında girişinde harman yerinde konan tahtlarında oturuyorlardı. Bütün peygamberler de onların önünde peygamberlik ediyordu. Şimdi bir tane çıkıyor bir peygamber, Sitkiya adında. Sitkiya yaptığı demir boynuzlarla, bir kocaman bir bık gibi demirle boynuz yapmış kendini. Demir boynuzları göstererek şöyle dedi. Rab diyor ki Aramlıları yok edinceye kadar onları bu boynuzlarla vuracaksın. Öteki peygamberlerin hepsi de aynı şeyi söylediler. Ramot Gilat'ı saldır kazanacaksın. Çünkü Rab onları senin eline teslim edecek. Hepsi güzel kuraj veriyor. Mikaya'yı çağırmaya giden görevli Mikaya doğru peygamber vardı. Ona dediler ki bak peygamberler hepsi bir ağızdan kral için iyi şeyler söylüyorlar. Rica ederim senin sözünde onlarınkine uygun olsun iyi bir şey söyle. Ama Mikaya başka konuşuyor. Yaşayan Rab'in hakkı için Rab bana ne derse onu söyleyeceğim diye karşılık verdi. Mikaya şöyle dedi. İsraillileri dağlara dağılmış çobansız koyunlar gibi gördüm. Rab dedi bunların sahibi yok. Herkes güvenlik içine evine dönsün. Savaş yapmayın. İsrail kralı Yehoşafat dedi ki, bak Ben sana demedim mi? Bu adam benimle ilgili hiç iyi bir peygamberlik etmez. Hep kötü şeyleri söylüyor. Mikaya devam etti. Öyleyse, madem öyle, Rab'bin sözünü dinle. Gördüm ki Rab tahtında oturuyordu. Bütün melekler, göksel varlıklar da sağında solunda duruyordu. Ve Rab sordu. Ramot Gilat'ı saldırıp ölsün diye Ahaf'ı kim kandıracak? Kimi şöyle kimi böyle derken bir ruh çıkıp Rab'bin önünde durdu ve ben onu kandıracağım dedi. Rab nasıl diye sordu. Ruh aldatıcı ruh olarak gidip Ahaf'ın bütün peygamberlerine yalan söylettireceğim diye karşılık verdi. Bir kötü ruh Rab'bin adında konuşan peygamberlere yalan söylettirecek. Ve Rab dedi ki onu kandırmaya başaracaksın dedi. Git dediğini yap. İşte Rab bütün bu peygamberlerin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi. Çok korkunç bir şey. Yani ben bunu okurken anlamıyorum. Nasıl Rab izin verebilir kötü ruhlara? Nasıl bir kötü ruh hani Rab'bin karşı, Allah'ın karşısına çıkacak ve o da diyor ki yap işini, aldatır. Sanki yakıştıramıyoruz Allah'a böyle bir şey değil mi? Ama bak gerçekten diyor ki Rab aldatıcı kötü ruhlara izin verdi. İnsanı aldatırsınlar. Sebep nedir? Zaten defalarca bu insanlar gösterdi ki hakikati sevmiyorlar. Rab onlara yüzlerce defa konuştu. Ve yüzlerce defa dediler, hayır bana bunu anlatma, istemiyorum durayım, güzel laflar istiyorum, tatlı laflar istiyorum işittim. Ve o zaman Rab dedi ki, madem hiç seslemiyorsun, bu sefer sana yalancı bir peygamber. Korkunç bir şey. Rab izin veriyor yanlış peygamberlere. İkinci Selanikliler 2, ondan 12'ye kadar aynı olayı, aynı hakikati okuyoruz yeni ayette. Öylelikle diyor, perişan olacak kişileri aldatılacak. Çünkü kurtulsunlar diye hakikate karşı bir sevgi almadılar. Sen hakikati sevmezsen Rabbin için danışıyorsun. Madem hakikati, yani hakikate dayanmayacaksın, hiç sorma. Ve bu sebep için diyor, Allah onlara saptırıcı bir kuvvet gönderecek. Bir yalana inansınlar diye. Öyle ki kim hakikate iman etmedi ama haksızlığa sevindi, onlar hepsi davalansınlar. Hakikat varken neden sözde hakikati arıyorsun? İsa'dan sonra Allah sana daha ne bildirsin ki? Son olarak diyor kendi oğlumla konuştum diyor. Ve sen inatla hakikati kabul etmek istemiyorsan o zaman Rab diyor ki yalana inanacağım. Muhammed sözlü peygamber aynısını yaptı. Muhammed'in hayatında görüyoruz. Muhammed daha hiç peygamber değilken sözde. Onun amcası Abu Talib adında Mata İncil'ini Arapça'ya çevirdi. Düşünebiliyor musunuz? İlk Arapça İncil tercümesi yapan Muhammed'in amcasıydı. Ama Muhammed mutlaka onu işitti ama Muhammed istemedi onu. Hayır, böyle bir İsa istemiyorum. Allah kendini bana göster. Yahu zaten kendini sana gösteriyor. O zaman daha ne arıyorsun? Muhammed bunu yaptı, İsa istemedi. Allah bana direkt konuşsun dedi. Ve aynısı oldu. Kötü ruhlar fırsat buldular. Allah da ona izin verdi. Çünkü masovu Hristiyanlar Allah'ın sözünden uzaklaştılar. İstemediler işitsinler. Evet ama şimdi biraz da öbür peygamberlerin durumuna bakalım. Kralı kırmamak için ona hep güzel şeyler bildirirdiler. Savaşı git git yap savaş kazanacaksın. Şunu biliyor musunuz? Kral bunu zaten işitmek istedi. Ve öbürleri de kralın ağzına göre konuştular. Korkunç bir şey. Rab sana konuştum mu diyor. Lazım hakikate doğru bir sevgin olsun. Sen hakikati sevmezsen hiç Allah'a danışma. 2. Timoteus 4, 3 ve 4. Şöyle diyor ki. Çünkü zaman gelecek ki sağlam öğretişi dayanamayacaklar. Ve bugün bunu görüyoruz. Sağlam öğretiş kimse istemiyor. Güzel öğretişleri istiyorlar. Aynı bu Kral Ahav gibi bana hoş gelin, bana hoş gelin, zaten istediğimi tekrarlayan bir haber istiyorum Allah'tan. Hayır diyor, sağlam öğretişi dayanamayacaklar ama kulakları kaşınacak ve onun için istedikleri gibi kendilerine muallim toplayacaklar. İmanlılar diyor, duymak istediklerini söyleyen kişiler etrafına toplayacaklar. Kulaklarını hakikattan döndürüp masallara sapacaklar. Ne kadar acı geliyor bana. İncil'e kimse bakmıyor. İsa Mesih kaç defa diyor ki İncil'e ben tez geliyorum. Hayır, bu yetmiyor. Lazım YouTube'da bir videoyu gördüm, ben bir rüya gördüm. Adam görmüş cenneti. Ve İsa demiş ki tez geliyorum. Hayır. İncil bize yetmedi mi? Sen Muhammed gibi yanlışlığa sapacaksın. Evet. Ve sonra Pavlus aynı ayette Timoteus'a konuşuyor. Sen gene her bir şeyde ağır ol. Zorluklara dayan. Bir müjdenin işini yap. Vazifeni tam olarak bitir. İnsanlar sevsin seni, sevmesinler seni. Beğensinler senin konuştuklarını, beğenmesinler. Sen diyor vazifeni tam olarak bitir. Evet, Allah'ın sözünü değiştirmek, tema buydu. Allah'ın sözünü değiştirmek için üç yol var. Tekst olarak bunu konuşmuyoruz ama İncil'in anlattığı gibi. Birincisi, sözleri değiştirmek. Allah'ın sözlerini değiştirmek. Yılan havaya söylediği gibi kesinlikle ne olacak? Kesinlikle ölmeyeceksin. Bir M bukvasını koydu oraya ve böylelikle bütün anlam 180 derece döndü. Rab dedi ki kesinlikle öleceksin. Yılan dedi ki kesinlikle ölmeyeceksin. Ve küçücük bir M harfi koydu orada. Ve birçokları İncil'in tekstini öyle yapıyorlar. Tabii ki İncil'in aslı Grekçe yazıldı. Kimse onu değiştiremez. Ama tercüme yaparken keyfimize göre bir tercüme yapıyoruz. Bugün feministler var. Allah'ı baba demeyeceksin. Roditel diyeceksin. Çünkü kadın olabilir. Değil mi? Evet. Yahudistlerin bir tercümesi var. Yeni dünya çevirisi Türkçe. Bunu gördünüz mü? Sakının. Onu kullanmayın. Kabul etmeyin. Çünkü mahsustan yılanın yaptığı gibi birçok ayetleri kendi öğretişlerine uysun diye yanlış bir tercüme yaptılar. İsa'nın tanrılığını, Allah olduğunu inkar ediyorlar ve ona göre sözleri değiştiriyorlar. Mesela Yuhanna 1:1'de yazıyor, değil mi? Başlangıçta söz vardı ve böyle devam ediyor. Ve diyor ki, söz Tanrı'ydı. Onların tercümesinde gene nasıl yazıyor? Ve söz tanrısal bir varlık idi. Bak ne kadar güzel bir çevirme yaptılar. Ne güzel bir değişim. Yuhanna İncil'in 20. bölümde Thomas ne zaman İsa'ya karşı çıkıyor? Ve bu zaten Yuhanna İncil'in en önemli ayeti. Thomas ne diyor? Rabbim ve Tanrım ve Allah'ım değil mi? Yahudistler gene öyle bir tercüme yapıyorlar. Sanki Thomas bunu İsa'ya söylememiş ama göke bakarak Allah'a konuşmuş. Yani Rabbim ve Tanrım. Yani İsa'ya değil de babaya hani Allah'a söylemiş. Nasıl insanlar diyor Allah Allah ya Rabbim değil mi? Öyle bir şey. Böylelikle çok kurnazlıkla sözleri değiştirmek metodunu kullanıyor. İkinci metot. Nasıl Allah'ın sözünü değiştiriyoruz? İkinci metot. Allah'ın sözlerini bütün olarak anlatmamak. Sen yalan söylemiyorsun ama hakikatin yarısını söylüyorsun. O da Allah'ın sözlerini değiştirmek demektir. Türkiye'de bir kardeşle birlikte araba ile gidiyoruz. O aydardı Bursa'dan İzmit'e. Yolun ortasında polis onu durdurdu. Adam diyor ki eyvah yandık şimdi. Polis duruyor. Merhaba merhaba. Ehliyetiniz var mı? Adam dedi ki var, tamam o zaman gidebilirsin diyor. Camını kapattı, diyor, ucuz kurtuldum. Neden? Ehliyetim var ama süresi geçti. Artık geçerli değil. Ama ben yalan söylemedim. Var mı diye sordu, ben de var dedim. Ne? Yarım hakikat bütün bir yalandır. Kafamıza girsin. Yarım hakikat bütün bir yalandır. Evet, Pavlus konuştuğumuz süreçte de hani Efes'teki güdücülerle karşılaşıyor. Aynı sözü söylüyor. Ben hiç çekinmedim Allah'ın bütün planını size bildireyim. Apostolların İşleri 20-27. Bak ne diyor? Bütün planını size bildirdim. Dilsadır yarısını. Ha bugün gene aynı metotla kişileri çağırıyoruz. Kişileri davet ediyoruz. Allah'ın bütün planını anlatmıyoruz. Sadece yarım hakikati anlattırıyoruz. Bir örnek vereyim. 1 Timoteus 2, 11 ve 12. Şöyle diyor. Şu söz çok doğrudur. Eğer onunla birlikte öldüysek, onunla birlikte de yaşayacağız. Eğer dayanırsak, onunla birlikte krallık süreceğiz. İyi. Ama şimdi kişilere ne söylüyoruz? Kişilere söylüyoruz, gel gel gel, İsa sonsuz yaşam veriyor. Yanlış değil. Ama sadece yarım hakikat. Ne diyor? Eğer onunla birlikte öldüysek, sen istiyorsun sonsuz yaşam ama İsa'yla birlikte ölmek istemiyorsun. O zaman biz bunu anlatmadık mı kişiye, sadece hani gel her şey iyi olacak dedik mi, o zaman biz Allah'ın sözünü değiştirmiş oluyoruz. Sonra kişiye söylüyoruz. Allah'la birlikte sonsuzlukta krallar gibi yaşayacağız. Yalan değil. Ama sadece hakikatini yarız. Öbür tarafta ne yazıyor? Eğer onunla birlikte dayanırsak, dayanmak lazım her şeyi sonuna kadar. Yok bir kere kurtuldun, hep kurtuldun. Korkunç bir öğretiş. Bakıyorum, imanlı hayat evangelistlerin arasında nasıl? Çok renkli takvimler, böyle kalendalar yapılıyor. Üzerinde kutsal kitaptan tatlı tatlı sözler konu alınıyor, anlatılıyor. Tamam mı? Sanki imanlı hayat bu mu? İsa Mesih başka sözler kullanmadı mı? İmanlı radyo, televizyonda, internette kişiler konuşuyor, psikologlar gibi, psikiyatrlar gibi. Nereden arıyor? Gel İsa'ya, o seni iyi yapacak. Her bir temada. Yalan değil. Ama İsa daha çok şeyler söyledi. Ve biz yarısını anlatırmaktan Allah'ın sözünü değiştiriyoruz. Ve sonra, üçüncü metot. Allah'ın sözünü nasıl değiştiriyoruz? Sözlere başka bir anlam vermekle. Bütün her şeyi anlattırıyoruz ama sözlerin artık başka anlamı var. Ve böylelikle hani bukvalno her şey doğru çıkıyor ama anlam bütün bozuk. Bu çok daha korkunç bir şeydir çünkü daha zor anlaşılıyor. Birkaç örnek. Tapınma, hvaleni. Sen bugün bu lafı işittiğin zaman kapat gözlerini ve aklına nasıl bir senka çıkıyor? Ne geliyor? Sanki tapınmak için bir mikrofon lazım, büyük bir speaker lazım, bir sahne, bir sena lazım. Ve bir düğün kadar ses lazım. Tapınmak buymuş. İncil'de tapınmak bambaşka. İncil'de tapınmak değil yaptığın bir show, yaptığın bir konser. İncil'de tapınmak aslında Allah'ın önünde eğilmek demektir. Bir hizmetçi nasıl efendisinin önünde eğiliyor? Bir garson restoranda nasıl eğiliyor müşterinin önünde? Aynı biçimde tapınmak budur. Sen bunu gece gündüz yapmazsan, o zaman bu konser de boş bir şeydir. Rabbin büyüklüğünü anlamak demektir. İkinci bir örnek, bereket. Rab beni bir mikrobusla bereketledi. Bereket artık sadece para, mal olarak anlaşılıyor. İncil'de bereket geçiyor çok defa. Ama böyle değil. İncil'de geçiyor gökte olan ruhça bereketlerle. Evet, sahte müjdeciler yine onu yeryüzüne indirdiler. Sanki Rabbin başka işi yok, bizi pahalı maratonkiler alsın. Bizi son model iPhone alsın. Bereket yazıyor, te bak burada yazıyor bereket. Demek Rab sana o malları verecek. İncil'de başka bir şey var, büyük sıkıntı, Goliath script. Dünyanın sonunda olacakmış. Dünyanın sonunda. Şimdi rahatsın, korkma. Dünyanın sonunda. Büyük sıkıntı olacak dünyanın sonunda, Goliath script. Sade o kuşak, o pokoleniye çeki görecek. O zamana kadar biz rahatız. Grabvane, çok popüler bir söz. Nasıl? Topluluk, yani kilise alınacak. Doğru. Elbette İsa gelince biz alınacağız. Ama değil, çeki görmeyelim diye. Nasıl bugün anlatılıyor? Onlar böyle anlatılıyor ki, İsa gelecek tek bu amaçtan biz çeki görmeyelim. Yanlış bir öğretiş. Böylece öyle bir kuşak imanla yetişti. Hani kim sanıyor? Senin keyfin en büyük meseleymiş. Sanki insanın başka işi yok, senin keyfini sağlarsın. Bütün bunlar diyor Allah'ın sözüne değiştirmek. Ve şimdi kısaca bakıyoruz, Paulus anlattırıyor, doğru metotlar nasıl? Nasıl Allah'ın sözünü anlatmak lazım? Nasıl müjdelemek lazım? Nasıl şahitlik yapmak lazım? Birincisi diyor, hakikati ortaya koyuyoruz. Değil mi? Bizde var öyle bir refleks. Anlatıyoruz İsa'yı ve hemen çekişmek istiyoruz. Hemen hani kişilerle sanki bir diskusya başlatmak istiyoruz. Niçin bu doğru? Ama Paulus diyor. Asıl iş hakikati ortaya koymak. Allah'ın sözünde kuvvet var. Paulus Romalılar 1:17-18'de diyor ki ben iyi haberden utanmam. Çünkü Allah'ın kurtuluş için kuvveti var onda. Ve bu Grekçe de sözde yazıyor dynamis, dynamis. Yani sanki dinamit. Sanki Paulus istiyor söylesin. Allah'ın sözünde dinamit var. O kadar güç var, kayaları bile kırabilir. Sen buna güveniyor musun? Kişileri anlattırırken bırak o dinamiti ve bir gün onların yüreğindeki kayaları patlatacak. Allah'ın sözü öbür türlü bir tohumdur. Luka İncil'inde onu okuyoruz. Allah'ın sözü tohumdur. Luka 8. Önce bir tohum gömülüyor. Unutuluyor. Aylarca duruyor orada. Uzun zaman sonra meyvesi meydana çıkıyor. Madem öyle biz Allah'ın sözünü yayarken güvenelim ona, Allah'ın sözünün kendisine. Yeter ki kişiler onu seslesinler, Allah'ın sözü bir yol bulacak onların kalbine. Ama diyeceksin, bu kadar kişi boşuna konuştun, kimse iman etmedi. Ama Rab başka hesap yapıyor. Rab başka bakıyor. Dört toprak benzetmesinde Matta 13'te, ikinci gitti sağa sola savurdu böyle tohumları. Ve insanca bakarsın çok büyük bir ziyanlık. Bu tohumlar hepsi yok oldu. Adam elinde bir şey kalmayacak. Hayır diyor. Çok büyük rekolta olacak. Kimisi 30, kimisi 60, kimisi 100 kat. Ve en sonunda daha büyük bir rezultat çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi diyor, Paulus diyor ki, kendimizi herkesin duygusuna tanıştırıyoruz. Nasıl bir şey? Paulus diyor, ben kendimi gösteriyorum. Herkes bana baksın ve öylelikle anlasın ki benim konuştuğum sözler doğrudur. Herkesin önünde temiz ve açık bir hayat sürmek demektir. Haber, haberciden ayrı değildir. Haberci, haberin bir parçasıdır. Anladın mı bunu? Olamaz İsa'yı anlattırasın ve senin içinde yoksun. Olamaz İsa'yı anlattırasın ve senin hayatın konuştuğun şeylerden bir efekti göstermiyor. Ne zaman televizyon popüler olmaya başladı, öyle bir diskusya başladı. Hangisi daha önemli? Verilen mesaj mı? Yoksa o mesajı, o haberi bizi ulaştıran medyum mu? Medyum ne demek? Gazete, televizyon, radyo değil mi? Hangisi daha önemli şimdi? Ve Kanadalı bir profesör çok derin bir laf çıkardı. Dedi ki, mesaj medyumun kendisidir. Çok derin bir söz. Mesaj medyumun kendisidir. Bu özellikle İsa'nın müjdesi için geçerli. Bu medyum biziz. Biz ortadayız. Haberini ulaştıran biziz ve konuşmakla haberin bir parçası oluyoruz. Sen derken İsa yeni hayat veriyor. İsa günahkarları değiştiriyor. Kişiler sana bakacaklar. Ve soracaklar, dur bakalım. Bu herifin hayatına bir göz atacağım. Acaba anlatırdığı şeyler doğru mu? Ve sen sövüldüğün zaman sövmezsen, İsa'nın sevgisini başkalarına gösterirsen ve her durumda hakikati konuşursan, kişiler anlayacak ki İsa'nın haberi doğrudur. Kendimizi diyor, herkesin duygusuna tanıştırıyoruz. İsa Mesih'i bildirmek ve senin hayatın birlikte gidiyor. Üçüncüsü diyor ki, İsa'nın Rab olduğunu bildiriyoruz. Metot budur. Bak, İsa'nın Rab olduğunu bildiriyoruz. Yine bizim bugün evangelist kiliselerinde unutulan bir buyruk. Rab olarak tanıtılmak. Bu en eski ve en temel inanç. Mesihçi olmak için önce bunu anlamak ve ağzında ikrar etmek lazım. Eğer ağzında açık açık söylersin İsa Rab'dır ve yüreğinde iman edersin Allah onu ölülerden diriltti diye, o zaman kurtulacaksın. Romalılar 10 ayet 9. Rab sözü aslında ne demek? Rab en birinci yerde İsa'nın Allah olduğunu kabul etmek demektir. Rab sözü Yahudiler için sadece bu anlam taşırdı. Olamaz başka bir anlam taşırsın. Bugün bazı sektalar bir ayrım yapmaya çalışıyorlar. İsa Rab'dır ama Allah değildir. Bu saçma. Başka Rab olamaz. Sor bir Yahudi, Rab kimdir? Evet de, Yahve diyor. Bizim Tanrımız, bizim Allah'ımız. İsa Rab mı? O zaman İsa Allah'tır. Bu matematika, bu logika absolutno sağlamdır. Demek bir kişi kurtulmak için lazım ilk önce bu büyük fakta ve öğretişi kabul etsin. İsa peygamber değildir, sadece kurtarıcı değildir, sadece Mesih değildir, Allah'ın kendisidir. Ama İsa'yı Rab olarak kabul etmenin ikinci bir anlamı var. Rab derken aynı zamanda diyorsun o benim efendim. Çünkü Rab efendi demektir ilk anlamda. Evet, sen İsa'yı kabul ediyorsun belki Allah olarak ama efendin olarak bunu kabul ettin mi? Tema nedir? Hayatını kimin hizmetine sunacağım? Kişilere bildiriyoruz. Sen şimdiye kadar yanlış efendiye kulluk etmişsin. Sen günaha hizmet ettin. Çünkü günah işleyen herkes günahın kölesi oluyor. Dön bu yoldan. Başka bir Rab var. Ona hizmet et. Paulus diyor ki İsa'nın Rab olduğunu bildiriyoruz. Yapmıyoruz değil mi? Yapmıyoruz. İsa kurtarıcıdır. Tamam ama İsa Rab'dır. Bunu bildiren bugünlerde Bulgaristan'da çok az. Evet. İyi haberi yaymanın senterinde değil İsa senin için ne yaptı? Ama sen hayatında kime itaat ediyorsun? Bir daha söylüyorum. Müjdenin, Logovestin'in evet senterinde, ortasında değil İsa senin için ne yaptı? ama sen hayatında kime itaat edeceksin? Evet ve son olarak Pavlus diyor ki biz kendi kendimizi ilan etmiyoruz, Mesih'i Rab olarak tanıtıyoruz ve kendimizi sizin hizmetçileriniz olarak tanıtıyoruz. Herkesin hizmetçisi oluyoruz. Büyük bir laf ve anlamıyorum. Çünkü okuduk aynı mektuptan 5:20. O da diyor ki Mesih'in diplomatlarıyız. E hangisi şimdi? Diplomat mı? Hizmetçi mi? Değil mi? Diplomatlık çok saygın bir iş. Bir diplomata her yerde ona kapılar açılıyor. Adamın şoförü var, kocaman evi var, devletin saygısı var. Ama burada bir kontrast var. Bir hizmetçi hangisi şimdi? Bir tarafta insanlara Allah'ın otoritesiyle ve gücüyle konuşuyoruz bir peygamber gibi. Öbür tarafta insanlara konuşuyoruz bir hizmetçi gibi. Sanki onlar efendi biz köle. İki hakikat aynı anda doğrudur. Martin Luther o büyük Allah adamı dedi ki imanlı serbesttir, her şeyin efendisidir ve kimsenin kolu değildir. İmanlı aynı zaman hizmetkardır, her şeyin kölesidir ve herkesin koludur. Bu iki hakikat yan yana duruyor. Biz İsa Mesih'i bildirirken herkesin hizmetçisi oluyoruz. Büyük bir örnek vereyim. Joseph de Foister adında Katolik bir papaz var. 1864 senesinde Hawaii adalarına gitti bir misyoner gibi. Çünkü o zamana kadar o da hiç Hristiyan yoktu. Evet, biz Hawaii çok güzel bir cennet gibi bir yer gibi düşünüyoruz bugün. Ama o zamanlarda korkunç biriydi. Ve o da çok lepra var idi. Değil mi? Korkunç cüzam hastalığı var. Ve bu Joseph de Foister karar verdi. Ben bu lepralılara gideceğim. İsa Mesih'in haberini bildireceğim. Ve böylelikle istiyorum orada kişiler imana gelsin. 25 sene orada çalıştı lepralıların arasında. En sonunda kendisi hastalandı ve öldü lepralı olarak. Ne diyor Pavlus? Herkesin hizmetçisi oluyoruz. Evet, Allah'ın müjdesini bildirirken sende var otorite. Sen Allah'ın yerini konuşabilirsin. Ama aynı zamanda sen herkese hizmetçi oluyorsun. Tabii bu çok büyük bir şey. Belki bizim hayatımızda daha küçük örnekler vermek lazım. Herkes kendi hayatında İsa'nın yaptığını tekrarlıyor. Kendini alçaltırıp insanlara İsa Mesih'in iyi haberini vermek için o insanlarla karışıyor. Bir oluyor ve böylelikle hizmet ediyor. Son olarak bu bizi konursun. İsa istemiyor biz böyle manastıra çekilelim, sözde Allah için yaşayalım. İsa'nın buyruğu başka, tuz ve ışık olun. Öyle değil mi? Lazım tuzlu olalım. Ama tuz çorbaya nasıl hizmet ediyor? Nasıl faydası oluyor? Lazım tuzluk da kalmasın. Tuzluk da kaldı mı? Hiç kimsenin faydası yok. Ama çorba atlasın ve onun içine çözülüp yok olsun. Ve Rab da aynısını istiyor imanlılardan. Ve böylelikle herkesin hizmetçisi oluyoruz. Ve şimdi gördük nasıl lazım İsa Mesih'in haberini anlatmayalım. Ve şimdi gördük nasıl İsa Mesih'in haberi anlatalım. Yanlış ve doğru metotları gördük. Gerisi bizi kalıyor. İsa Mesih'in buyruğu gene doğruyor. Bütün dünyaya gidin ve benim şahitlerim olun. Rab sizinle olsun.